Ayrım 4.
Şimdi yaşlanmıştı artık. Gün geçmiyordu ki saçları daha bir ağarmasın. Üstelik gençlik nedir bilmemişti. Koca sıcaklığı duymamıştı. Bir eş, bir ana olmanın tatlılığını, gururunu yaşamamıştı. Ağlaya ağlaya yaş kalmamıştı gözlerinde. Tanrı'nın takdir ettiği yaş miktarını tüketmişti. Oğluna olsun, kocasına olsun, kuru gözlerle bakıyordu. Ara sıra ağlıyorsa o da bahardaydı. Yalnız başına oturup da yeşil tarlalara bakarak çiçek açan ağaçlardan gelen güzel kokuları kokladığı zamanlar. Yine de oğlu veya kocası için değildi ağlayışı. Boş yere geçip giden ömrü içindi. Delikanlı kalkmış giysisinin ucuyla kanı siliyordu. Döndü. Haşin haşin bakan annesini gördü ve kızdı. Hiç bağışlamak bilmez o bakışını, acıyla sımsıkı kapadığı dudaklarını iyi tanıyordu. Dayanamıyordu artık. O da bıkmıştı inmelilerden, avutulamayan analardan ve her günkü alçaltıcı azarlanmalardan. Ye, iç, çalış, evlen. Annesi sımsıkı kapalı duran dudaklarını araladı. İsa, dedi suçlarcasına, bu sabah yine kiminle cebelleşiyordun? Oğlan ağzından kötü bir söz kaçırmamak için dudaklarını ısırdı. Kapıyı açtı. Güneş girdi. Aynı zamanda çölden yükselen yakıcı toz yüklü bir rüzgar da içeri daldı. Bir şey söylemeden alnındaki teri ve kanı sildi. Çarmıha kaldırdı. Annesi saçlarını kürek kemikleri üstüne döktü. Eliyle sıvazladı. Sonra yemenisinin altında topladı ve oğluna doğru bir adım attı. Ama ışıkta görür görmez şaşkınlık içinde kaldı. Nasıl da ikide bir değişiveriyordu yüzü. O ne akıcılıktı. Su gibi. Her gün onu ilk kez görüyormuş gibi oluyordu. Alnında, gözlerinde ve ağzında bilinmez bir ışık vardı. Bazen mutlu, bazen acı dolu bir gülümseme. Obur bir parlaklık alnını, çenesini, boynunu yalıyor, onu yutuyordu. Bugün büyük kara alevler parlıyordu gözlerinde. Korku içinde bir ara sormak istedi. ''Kimsin sen?'' diye. Ama kendini tuttu. ''Yavrum'' dedi titreyen dudaklarla. Büyümüş oğlunun gerçekten kendi oğlu olup olmadığına bakmak üzere bir süre sessiz durdu. Ona doğru dönüp bakacak mıydı, onunla konuşacak mıydı? Dönmedi. ''Ha'' deyip yüklendi çarmıhı. Bu kez sendelemeden yürüyerek çıktı evden. Annesi kapı kenarına dayanmış, onun kaldırımdan kaldırıma adım atarak yokuşa çıkışını seyretti. Tanrı bilir bu gücü nereden buluyordu kendinde. Sırtındaki çarmıh değildi, onu götüren iki kanattı. ''Ya Rabbim, Tanrım'' dedi şaşkınlık içinde. ''Kim bu? Kimin oğlu? Babasına benzemediği gibi başka kimseye de benzemiyor. Her gün bir başkası. Tek bir insan değil bu. Birçok. Of, kafamın içi darmadağın.'' Hatırlıyordu. Bir keresinde kuyunun yanındaki küçük avluda bir öğle üzeri onu emziriyordu. Mevsim yazdı. Üzerindeki asma da üzüm salkımlarıyla doluydu. O memesinden sütünü eme dursun derin bir uykuya dalmıştı. Ama göz açıp kapayana kadar sonsuz bir düş gördükten sonra olmuştu bu. Öyle gelmişti ki ona sanki elinden sarkan bir yıldız, gökte bir melek vardı, fenere benzer bir yıldızdı bu, melek ilerliyor ve aşağıdaki yeryüzünü aydınlatıyordu. Bir yol vardı karanlıkta, kırılarak uzanan bir yol, şimşek gibi parıl parıl yanıyordu, ona doğru geliyor, ayaklarında son buluyordu. Böyle kendinden geçmiş bir durumda bu yolun nereden geldiğini ve niçin ayaklarının dibinde son bulduğunu kendi kendine sorarken gözlerini yukarı kaldırdı. Bir de ne görsün? Yıldız başının üstünde durmuştu. Üç atlı vardı ışıttığı yolun ucunda. Başlarında da üç altın taç. Işıl ışıl parlıyordu. Bir süre durup göğe baktılar. Yıldızın da durduğunu gördüler. Derken atlarını mahmuzlayıp dört nala ona doğru gelmeye başladılar. Anne yüzlerini seçebiliyordu şimdi. Ortadaki beyaz bir gülü andırıyordu. Yüzü ayva tüyüyle kaplı, yakışıklı, sarışın bir delikanlıydı. Sağında sivri, kara sakallı, alaylı alaylı bakan sarı bir adam vardı. Solda da bir zenci, kıvırcık ak saçları, altın küpeli kulakları, göz kamaştırıcı dişleri vardı. Ama anne onları henüz iyice göremeden ya da şiddetli ışıktan çocuğunun gözlerini koruyamadan üç atlı gelmiş, atlarından inmiş, önünde diz çökmüşlerdi bile. İlk ilerleyen beyaz prens olmuştu. Bebek memeden ayrılmış, annesinin kucağında dimdik duruyordu. Prens tacını başından almış, büyük bir alçak gönüllükle bebeğin ayak ucuna koymuştu. Sonra zenci diz çökmüş, gömleğinin içinden bir avuç dolusu zümrüt ve yakut çıkarmış, ince bir davranışla minik başı üstüne yaymıştı. En sonunda da sarı adam elini uzatmış, oynasın diye kucak dolusu uzun tavus kuşu tüyleri bırakmıştı. Bebek üçüne de baktıktan sonra gülümsemişti ama minicik ellerini uzatıp da armağanlara dokunamamıştı. Derken üç kral ortadan kaybolmuş, koyun postuna bürünmüş küçük bir çoban belirmişti. Elinde büyük bir kase ılık süt vardı. Bebek sütü görür görmez annesinin kucağında oynamaya başlamış, minik yüzünü kaseye doğru eğmiş ve sütten kana kana içmişti. Kapının kenarına dayanmış bu sonsuz düşü hatırlıyor, içini çekiyordu. Biricik oğlu onun için ne büyük ümit kaynağı olmuştu. Kahinler büyük mucizeler görmüşlerdi geleceğinde. Yaşlı hahamın kendi de ona bakıp bakıp kutsal yazıları açarak minik başı üstünde peygamberler kitabını okumamış mıydı? Derken bir belirti bulmak için bebeğin göğsünü, gözlerini, hatta ayaklarının tabanlarını aramamış mıydı? Ama yazık ki vakit geçtikçe ümitleri bir bir suya düşmüştü. Oğlu kötü yola sapmıştı. Öyle bir yoldu ki bu, gittikçe insanların yolundan onu ayırıyordu. Yeminlisini düzeltip kapıyı sürmeledi. Sonra o da yokuşa tırmanmaya başladı. Çarmıha geriliş sahnesini seyredecekti, vakit geçsin diye. Anne yürüdü, yürüdü. Bir an önce kalabalığın içine karışıp kaybolmak istiyordu. Önden kadınların çığırışları geliyordu. Ardından çıplak ayaklı, darmadağın saçlı, yıkanmamış vücutlu, gömleklerinin derinlerinde kama taşıyan soluk soluğa kalmış, kudurmuş erkekler gidiyordu. Onların arkasından yaşlı erkekler geliyordu. Daha sonra da topallar, körler, sakatlar. Toprak kalabalığın ayakları altında ufalanıyordu. Toz bulutları yükseliyor, hava leş gibi kokuyordu. Tepede güneş korkunç ateşini göndermeye başlamıştı bile. Yaşlı bir kadın bakındı. Meryem'i görünce bir lanet savurdu. İki komşu yüzlerini çevirdiler ve meşhum kehaneti bozmak için yere tükürdüler. Yeni evli genç bir kadın yanından geçerken bir yanına dokunur diye dehşet içinde eteğini topladı. Meryem içini çekti ve mor yemenisini iyice sardı. Sadece kızgın badem gözleri ve kapalı, acılı ağzı görünüyordu. Kayalar üstünde düşe kalka yapayalnız yoluna devam etti. Bir an önce kalabalığa karışıp kaybolmak istiyordu. Çevresinde fısıltılar duyuyordu ama yüreğini pek tutuyor ve yoluna devam ediyordu. Oğlum bu kadar alçalacak mıydı diye düşünüyordu. Yavrum benim, yavrum, sevgilim. Gözyaşlarını koyvermemek için yeminesinin ucunu ısırdı. Kalabalığın içine daldı. Erkekleri ardında bıraktı. Kadınların arasına karışıp gizlendi. Eliyle kapamıştı ağzını şimdi. Sadece gözleri görülüyordu. Artık komşularımın hiçbiri tanıyamaz beni dedi kendi kendine ve rahatladı. Ansızın bir gürültü koptu ardında. Erkekler adımlarını sıklaştırmıştı. Başa geçmek için önlerindeki kadınları yarmaya çalışıyorlardı. Partizanın hapsedildiği barakalara neredeyse varılacaktı. Kapıyı kırıp adamı kaçırmak için sabırsızlanıyorlardı. Meryem bir kenara çekildi. Gizli bir kapı aralığına saklanıp seyre koyuldu. Uzun yağlı sakallar, uzun yağlı saçlar, köpürmüş ağızlar. Haham yabani bir izbandutun omuzlarına çıkmış, göğe doğru kollarını sallayarak haykırıyordu. Neler söylüyordu acaba? Meryem elini kulağına götürüp dinledi. Çocuklarım, İsrail ulusuna olan inancınıza bağlı kalın. İleri, hep birlikte ileri. Korkmayın, Roma dediğiniz şey buluttan ibaret. Tanrı üfleyip dağıta verecektir. Makabilleri hatırlayın. Yunanları nasıl kovduklarını düşünün. Dünyanın hakimlerini nasıl utandırdıklarını hatırlayın. Aynı şekilde biz de Romalıları kovacağız. Onları yaptıklarından utandıracağız. Orduların Rabbi birdir. O bizim Tanrımızdır.
İhtiyar haham tanrısal bir coşku içinde sıçradı ve izbandutun geniş omuzları üstünde oynamaya başladı. Oruç, dua, büyük ümitler onu yiyip bitirmiş, ihtiyarlatmıştı. Koşacak gücü kalmamıştı. İri yarı dağlı onu yakalamış, sürünün önüne koşuyordu şimdi. Hahamı bir sancak gibi ileri geri sallayıp duruyordu havada.
Hey, düşüreceksin! Barabbas diye bağırıyordu halk. Ama Barabbas tamamıyla kaygısız, yaşlı adamı omuzlarında atıp tutuyor, sallayıp duruyordu.
Halk Tanrı'yı istiyordu.
Başları üstündeki hava ateş almıştı. Alev alevdi. Göğü yere bağlıyordu bu alevler. Zihinler bulanıyordu. Bu taş, ot ve insan eti dünyası inceldikçe inceliyor, seyreliyor. Ardında alev ve meleklerden meydana gelen öteki dünya açılıyordu. Yahuda ateş aldı. Kollarını ileri doğru uzatarak ihtiyar hahamı Barabas'ın omuzlarından kaptı. Kendi ensesinde atar biner gibi oturttu ve bağırmaya başladı. Bugün! Yarını bekleyemeyiz bugün! Haham da alevlenmişti şimdi ve yüksek sesiyle zafer mezmurunu okumaya başlamıştı. Bu bir ayağı mezarda olan birinin sesiydi. Çok geçmeden bütün sürü hep bir ağızdan okumaya başladılar. Uluslar aldı çevremi. Tanrı adına dağıtıyorum onları. Uluslar çember gibi sardı beni. Tanrı adına dağıtıyorum onları. Eşek arıları gibi dolandılar dört bir yanıma. Tanrı adına dağıtıyorum onları. Ulusları zihinlerinde dağıtarak türkü söyleye dursunlar. Nasıra'nın göbeğinde düşman barikatları birdenbire örülüvermişti. Dört köşe, sağlam yapılmış dört kuleli, dört büyük tunç kartallı. Kışlanın hiçbir köşesi kalmamıştı şeytanın sokulmadığı. Kulelerin üstünde Roma armasını taşıyan sarı kara kartallı sancak vardı. Altındaysa ordusuyla birlikte Nasıra'nın kala sunamış rüfusu. Daha aşağılarda atlar, develer ve köleler. Daha da aşağıda derin, kör bir kuyunun dibine atılan, saçlarına makas değmemiş, dudakları şaraf, vücudu kadın görmemiş partizan vardı. Başını sallamaya görsün, insanlar, köleler, atlar, kuleler, üstündeki bütün lanetli katlar yuvarlanıverecekti yere. Tanrı hep böyle davranır. Haksızlığın ta derinlerinde adaletin hor görülen küçük çığlığını saklar. Partizan, Makabilerin gür suyunun en sonuncu üyesiydi. İsrail'in tanrısı koruyucu elini başı üstünden eksik etmemiş, kutsal tohumun yok olmasını istememişti. Bir gece Yahudiye'nin yaşlı kralı Hirodes, cehennemlik hain, 40 genci katrana bulamış, meşaleye kar gibi yaktırmıştı. Sebep de o ana kadar kirletilmemiş bulunan tapınağın üst süvesine astığı altın kartalı çekip aşağı almalarıydı. 41 suikastçinin 40'ı ele geçmiş, başkanları kaçmıştı. İsrail'in tanrısı onu saçından yakalamış, kurtarmıştı. Oydu işte bu partizan, Makabilerin torunlarındandı. O sıralarda yanakları yeni tünelen, yakışıklı bir gençti. O olaydan sonra yıllarca dağlarda dolaşmış, Tanrı'nın İsrail'e sunduğu kutsal toprağa özgürlüğüne kavuşturmak için savaşmıştı. Bir tek efendimiz var, o da Adonai'ya diye haykırıp dururdu. Yeryüzünün sivil memurlarına nüfus vergisi vermeyin, kartal biçimli putlarının Tanrı'nın tapınağında kirletilmesine katlanmayın, zorba imparator için öküz ve koyun kurban etmeyin, bir tek Tanrı vardır, o da bizim Tanrımızdır, bir tek ulus vardır, o da İsrail ulusudur, yeryüzünün bütün ağacı üstünde bir tek meyve vardır, o da Mesih'tir. Ama İsrail'in tanrısı koruyucu elini çekivermişti birden. Ve Nasra'nın Romalı yüzbaşısı Rufus tarafından yakalanmıştı. Civardaki köylerden ne kadar köylü, işçi ve mal sahibi varsa yığın halinde yola koyulmuşlardı. Cenaselet gölünden balıkçılar gelmişti. Ne zamandır gece gündüz anlamı belirsiz, iki yana da çekilebilen bir haber evden eve bir balıkçı kayığından bir başkasına sıçrıyordu. Bu arada yoldan geçenleri de kendini duyuruyordu. Partizanı çarmıha geliyorlar. Onun da suyu kaynadı, hapı yuttu. Haberin şöyle olduğu da oluyordu. Selam kardeşler, kurtarıcı geldi. Büyük palmiye dalları koparıp yürüyün. Hep birlikte onu karşılamak üzere Nasıra'ya gidelim. Yaşlı haham, kızıl sakalın omuzları üstünde diz çökmüştü. Barakaları göstererek yeniden bağırmaya başladı.
Kurtarıcımız geldi. O kör kuyunun dibinde duruyor, ayakta bekliyor. Kimi mi bekliyor? Bizi, İsrail ulusunu. İleri, kırın kapıyı, kurtarıcıyı kurtarın ki o da bizi kurtarsın.
Elinde tuttuğu baltayı kaldırarak,
İsrail'in tanrısı adına diye
vahşi bir sesle bağırdı Barabbas. Halk çağrışıyor, kamalar gömlekler altında kımıldıyor, çocuklar sapanlarına taş yerleştiriyorlardı. Barabbas başta, hepsi birden demir kapıya yüklendiler. Ama gözler Tanrı'nın parlak ışığından kamaşmıştı. Kimse barakalardaki küçük, basık kapıyı görmemişti. Aralanan o kapıdan benzi atmış, yaş dolu gözlerini silen Magdalena çıkmıştı. Mahkûma acımış, ona son zevkini, bu dünyada alabileceği en tatlı zevki tattırmak için geceleyin kuyuya inmişti. Ama o vahşi Yahudi partizanlar taburundandı. İsrail kurtulmadan saçlarını kesmemeye, dudaklarını şaraba sürmemeye ve kadınla yatmamaya yemin etmişti. Magdalena bütün gece karşısında oturmuş ona bakmıştı. Ama onun gözleri Kudüs'e bakıyordu. Kadının siyah saçlarının ardındaki çok uzaklardaki Kudüs'e. O günün boyunduruk altındaki alçalmış Kudüs'üne değil, geleceğin kutsal Kudüs'üne. Yedi muzaffer kale kapısı, yedi koruyucu meleği olan yeryüzünün 72 milletinin ayaklarına kapanacağı Kudüs'e. Mahkum, gelecekteki Kudüs'ün ılık yüreğine dokunur dokunmaz ölüm yok oluverdi. Çevresindeki dünya tatlandı, tor topuldu ve avucunun içini doldurdu. Gözlerini kapadı. Kudüs'ün yüreği avucundaydı. Bir tek şey düşünüyordu şimdi. İsrail'in tanrısını, saçlarına makasın değmediği, dudaklarına şarabın, vücuduna kadının sürülmediği tanrıyı. Partizan bütün gece Kudüs'ü tuttu derinlerinde. Göklerin hakimiyetini kurdu, Tanrı'nın ülkesini. Ama meleklerden ve bulutlardan kurulmamıştı bu ülke. Dilediği gibi kışın ılık, yazın serin, insan ve topraktan meydana gelmişti. Yaşlı ağam namusunu yitirmiş olan kızının barakalardan çıktığını gördü. Başını öte yana çevirdi. Hayatının en büyük yüz karasıydı. Nasıl olmuştu da Tanrı'dan korkan temiz kasıklarından böyle bir orospu çıkmıştı? Onu bu utanç yoluna götüren hangi şeytandı, hangi devasız dertti? Bir gün karadaki bir şenlikten döndüğünde ağlamış, kendini öldürmek istediğini söylemişti. Sonradan da kahkahalarla gülmüş, yanaklarını allık sürmüş, mücevherlerini takıp takıştırıp sokaklarda dolaşmaya başlamıştı. Derken babasının evinden ayrılarak Magdalena bütün kervanların geçtiği kavşak noktasında ev açmıştı. Korsesinin bağı hala çözük. Yılmadan kalabalığa doğru ilerliyordu. Dudaklarındaki, yanaklarındaki boyalar çıkmıştı. Partizana bütün gece seyrederek ağlamaktan gözleri bulanmış, sislerle kaplanmıştı. Utanan babasının başını öte yana çevirdiğini görünce acı acı gülümsedi. Utanmayı unuttuğu gibi Tanrı korkusunu, baba sevgisini ve insanların düşüncelerine kulak vermeyi de bir yana bırakmıştı. Dediklerine göre içinde yedi cin taşıyordu ama yedi şeytan değil, yedi bıçaktı bunlar. Yaşlı haham yeniden bağırmaya başladı. Kızını görmesinler diye halkın bakışlarını kendine doğru çevirmek istiyordu. Tanrı görmüştü kızını, yeterdi. Oydu onu yargılayacak olan. "Gönlünüzün gözlerini açıp göklere bakın!" diye haykırdı. Kızıl sakalın omuzları üstünde fır dönerek "Tanrı başımızın üstünde duruyor. Gökler yarıldı. Melekler saf saf geldiler. Hava kırmızı mavi kanatlarla doldu." Gök alev alevdi. Kalabalık gözlerini havaya kaldırdı, göğe baktı. Tanrı'yı gördü. Silahlarla donanmış aşağıya iniyordu. Barabas baltasını kaldırdı. "Bugün, yarını bekleyemeyiz bugün!" diye çığırdı. Halk yanı da barakalara atıldı. Demir kapıya yüklendiler. Manivelalara baş vurdular. Duvarlara merdivenler dayadılar. Ateşe vermek için meşaleler getirdiler. Ama birden demir kapı açıldı ve iki tunç atlı belirdi. Tepeden tırnağa kadar silahlıydılar. Güneşten yanmışlardı. İyi beslendikleri belliydi. Kendilerine güvenir bir havaları vardı. Kararlı ifadelerle atlarını mahmuzladılar, mızraklarını havaya kaldırdılar. Sokaklar uğuldayan ayak sesleriyle doldu birden. Geridekiler çarmıha geriliş tepesine doğru kaçmaya başladılar. Lanetli tepe çıplaktı. Çakmak taşları ve dikenlerden başka bir şey yoktu. Hangi taşı kaldırsanız kurumuş kan lekeleriyle karşılaşıyordunuz. İbraniler özgürlük peşinde. Romalılara ne zaman karşı gelseler bu tepe çarmıhlarla doluyor, çarmıha gerilen baş kaldıranlar acı içinde kıvranıp iniliyordu. Geceleyin çakallar gelip ayaklarını yiyordu. Ertesi sabahsa kargalar iniyor, gözlerini oyuyorlardı. Kalabalık soluk soluğa tepenin dibinde durdu. Tunç atlıların sayısı arttı.
Atlarıyla gidip gelerek İbranileri bir yerde topladılar. Sonra da kordon altına aldılar. Tepede ellerinde çekiç ve çiviler iki çingene bekliyordu. Aç köy köpekleri gelmişti. Halkın yüzleri ateş içindeydi. Yakıcı gök altındaki tepeye bakıyorlardı. Zifiri karanlık gözler, çengel burunlar, içine çökmüş güneşten kavruk yanaklar, yağlı, yanık böğürler. Koltukları ter içinde, saçları yağ belenmiş şişman kadınlar. Güneşin altında eriyorlar, leş gibi bir koku çıkarıyorlardı. Cenaseret köyünden mucizeyi seyretmek üzere çocuksu gözleri şaşkın şaşkın bakan bir balıkçı topluluğu da gelmişti. Kafirler partizanı çarmıha götürürken o paçavralarından soyunacak, içinden elinde kılıç bir melek çıkıp atılıverecekti ileri. Yüzleri, göğüsleri, kolları güneş ve rüzgardan aşınmış bir durumda dün gece ağzına kadar balık dolu sepetleriyle gelmişlerdi. Balıkları tam değerine sattıktan, bir kısmını da kafayı çekip sarhoş oldukları meyhaneye verdikten sonra niçin Nasıra'ya geldiklerini unutmuşlar, akıllarında kadın, türkü söyleyip durmuşlar, derken aralarında kavgaya başlamışlar, sonra yeniden dost olmuşlardı. Tan ağrırken İsrail'in tanrısı hatırlarına gelmiş, yıkanıp arındıktan sonra yarı uykulu, yarı uyanık bir durumda mucizeyi görmek üzere yola çıkmışlardı. Bekleye bekleye usanmışlardı. Arkalarında duydukları mızrak geldiklerine geleceklerine pişman etmişti onları. Kayıklarımıza dönsek iyi olur çocuklar, dedi kıvırcık sakallı biri. Yaşına rağmen bozulmamıştı, gücü kuvveti yerindeydi. Midye kabuğunu andıran bir anlı vardı. Bu partizan da ötekiler gibi çarmıha gerilecek. Görürsünüz bakın, gökler yarılmayacak. Tanrı'nın öfkesinin ve insanlara yapılan haksızlığın sonu yoktur. Sen ne dersin Zebedi'nin oğlu? Petrus'un budalalığının sonu yoktur derim, diye güldü arkadaşı. Sakallı diken diken, yabansı bakışlı bir balıkçıydı bu. Kusura bakma ama Petrus, ak saçlarına hiç yakışmıyor şu altındaki kafan. Bizi buraya getiren sen değil miydin ki? Deli gibi kayıktan kayağa atlayarak bağırıp duruyordun. Bırakın kardeşler, her şeyi bırakın. İnsan ömründe bir kez mucize görür. Yürüyün haydi, mucizeyi görmek üzere Nasıra'ya gidelim. Şimdi sırtına birkaç mızrak darbesi yedikten sonra kafan alt üst oluverdi. Türkünün havasını değiştiriverdin. Her şeyi bırakın kardeşler, evlerimize dönelim. Tevekkeli değil, sana boşuna fırıldak dememişler. Birkaç balıkçı bu sözleri duyunca güldü. Teke kokan bir çoban asasını kaldırdı. Fırıldak olsa bile azarlaman gerekmez Yakup, dedi. İçimizde en iyi kişi o, yüreği altındandır. Haklısın Filipus, yüreği altındandır, diye hepsi kabul ettiler ve öfkeden oflayıp puflayan Petrus'u okşayarak yatıştırmak için ellerini uzattılar. Ne derlerse desinler diye düşünüyordu. Dilediklerini söylesinler ama fırıldak demesinler. Belki de öyleyim. Rüzgar nereye savurursa o yana gidiyorum. Ama korkudan değil, iyi yürekliliğimden. Petrus'un asık suratını görünce Yakup'un canı sıkıldı. Yaşlı adama düşünmeden böyle hitap ettiğine pişman oldu ve konuyu değiştirmek için sordu. Petrus, kardeşin Andreas nasıl? Hala Erden çölünde mi? Evet, hala orada, diye cevap verdi Petrus içini çekerek. Dediklerine bakılırsa vaftiz olmuş bile. Hocası gibi çekirge ve yaban balığı yiyormuş. Umarım yanılıyorumdur ama öyle geliyor ki bana, sanki çok geçmeden köylerde dolanıp duracak ve ötekiler gibi tövbe edin, tövbe edin, göklerin hakimiyeti geldi, melekler yeryüzüne indi diye haykıracaktır. Ne meleği kuzum? Bizim çevremizde melek mi olacak yani? Utanmak bilmez miyiz biz? Söyleyin ha?